Bu kitap medeniyetin yolunu gösteriyor. Biz bu dünyaya boşu boşuna gelmiş olamayız. Bu dünya boşuna olamaz. Bu kadar şeyler boşuna yaratılmış olamaz. Bir insan mesela bir dükkanı boşuna açar mı? Bir zengin mesela bir fabrikayı boşu boşuna yapar mı? Koca bir taksi fabrikası yapsa mesela, bunu neden yaptınız dediğiniz zaman, hiç laf olsun diye yaptım der mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Bu koca kainatı yaratan Allah'ın da boşu boşuna yaratmış olması mümkün müdür? Allah Azze ve Celle bize tefekkürü emrediyor yani. Göğe çıkmasanız bile tefekkür etmeyi öğrenirseniz, işte o zaman ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ve o güzellikleri, harikaları gördüğünüz zaman da sihirlendik mi neci demeyeceksiniz. Acaba büyülendik mi? Acaba yanlış mı gördük? Gözlerimiz sarhoş mu oldu? Aklımız başımızdan mı gitti demeyecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin kainatını okuyacaksınız. Gök bilimlerinde mi ilerlersiniz? Biyolojide mi ilerlersiniz? Tıp ilminde mi, matematikte, hendesede mi ilerlersiniz? Hangi ilimde ilerlerseniz ilerleyin, Allah'a götürür sizi. Eğer gerçekten hakikati bulmak üzere tefekkür ede ede o ilmi tahsil edecek olursanız, her harikayı gördüğünüz zaman o harikayı yaratan gücü tefekkür edecek olursanız, her gün milyon kere Subhanallah demek zorunda kalırsınız. Peygamberimiz anlatıyor, bir adam tefekküre dalmış ve sonunda işte Allah'ın sonsuz kudretini görmüş idi. İşte o zaman dedi, bu sözü söyledi. Allahümme lekel hamd. Rabbim hamd sanadır. Ama ne kadar sanadır. Kemâ yenbâgî li celâli vechike ve azîmi sultânik. Ben sen hakkıyla takdir edemiyorum. Sen hakkıyla anlayamıyorum. Ne kadar layıksan o kadar hamd olsun sana.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Hicr suresine başlamıştık. Allah Azze ve Celle her milletin kaderinin yazılı olduğunu ve hiç kimsenin ne bir saat evvel ne de bir saat sonra eceline ulaşmayacağını, devletlerin de ümmetlerin de Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu zamanda yok olacaklarını ifade etmiş idi. Bu ayet aslında daha evvel ele almış olduğumuz ayet, kaderin de varlığına işarettir, hatta delil sayılabilir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim kaderi açık bir şekilde, bugünkü bildiğimiz manada açık bir şekilde ifade etmemişse de, sahih hadislerde kaderin varlığı bilinmektedir. Kur'an'da da belki bir bakış açısıyla işaret şeklinde varlığı kabul edilebilir. Başka bir bakış açısıyla da açık bir şekilde varlığı da kabul edilebilir. Delil, Kur'an'dan da delil getirilebilir. Hem Kur'an'dan hem sünnetten delil hem de akli deliller kader ispat eder. Allah Azze ve Celle'nin kullarının ve mahlukatın başına gelecek olan şeyleri bilmemesi mümkün değildir. Eğer bilmeyecek olsaydı bize benzemiş olurdu. Bize benzemesi ise caiz olamaz. Biz nasıl ki geleceği bilemiyoruz, eğer Allah da kullarının gelecekte ne yapacaklarını bilemezse, o takdirde Allah Azze ve Celle bize benzemiş olur. Gaybı bilmeyen ilah sayılamaz. Kullarına benzeyen onların halıkı, ilahı sayılamaz. Aciz olan ilah sayılamaz. Dolayısıyla gaybı bilmemek de bir acziyet olacağından dolayı Allah Azze ve Celle'nin kullarının ne yapacağını, bütün mahlukatın ne yapacağını bilmemesi mümkün değildir ve bu Allah için caiz değildir. O halde hadiste de ifade olunduğu gibi kader vardır. Burada da ayette biz her bir şehri ancak bir kitab-ı maluma göre helak ediyoruz. Tayin edilmiş olan bir ecele göre, belirlenmiş olan bir ecele göre helak ediyoruz buyurulmuş idi. Demek ki her şey daha evvelden tayin edilmiştir. Demek her şey daha evvelden bellidir. Allah Azze ve Celle demin de ifade ettiğim gibi her şeyi bilmektedir, geleceği bilmektedir ve dolayısıyla da bunları da yazmıştır. Bir kitab-ı maluma göre kariyeler, şehirler, devletler helak edilmektedirler. O kitab-ı malum, o belirlenmiş olan, tayin edilmiş olan o süre, o ecel, vakti, saati gelmeden onu değiştirmek mümkün değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu süre dolmadan hiçbir devletin yıkılması, hiçbir insanın yere devrilmesi mümkün değil. Veya geciktirmeleri de mümkün değil. Allah Azze ve Celle takdir ettiyse, artık o milletin yok edilme zamanı geldiyse, onların artık onu tehir etmesi, geciktirmeleri de mümkün değil. Elbette ki devletler, ümmetler ile şahıslar farklıdır. Şahısların eceli, isterlerse onlar sağlıklarına dikkat etsinler, yine de eninde sonunda onları bulacaktır. Şahıslar isteseler de istemeseler de, her türlü önlemi alsalar da, bir insanın sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli olan her çareye başvursalar da, şahıslar yine de vakti saati gelecek ve ölecektir. Onların ölmesi kaçınılmazdır ama ümmetlerin ölmesi kaçınılmaz değildir. Eğer ümmetler kendilerine verilmiş olan vazifeyi yaparlarsa, Allah'ın kanunlarına uyacak olurlarsa, sünnetullah çerçevesinde hareket edecek olurlarsa, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin o ümmetleri yaşatması mümkündür. Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerin helak edildiklerini haber verirken bize, hepsinin bir sebepten dolayı helak edildiklerini anlatır. Demek ki sebepsiz yere helak edilmiş değiller ümmetler. Demek ki hiçbir ümmet zulmen helak edilmiş değil. Demek ki hiçbir ümmet hatasız iken ümmet olmanın gereğini yapar iken helak edilmiş değil. O halde demek ki ümmetler eğer kendilerine verilen vazifeyi yapacak olurlarsa Allah Azze ve Celle'nin onlara uzun ömür takdir etmesi mümkündür. Ümmet kendine verilen görevi yerine getirdiği müddetçe İsrailoğullarına Allah Azze ve Celle sizi paramparça edeceğim buyurmuştu. Yahudilere hitaben Allah Azze ve Celle yaptıklarından dolayı sizi milletlerin arasına bölüştüreceğim. Sizi paramparça edeceğim ve üzerinizden kılıç kalkmayacak buyurmuş idi. Çünkü verilen vazifeyi yapmadınız deniliyordu onlara. Size Allah yolunda cihad edin denildi ama siz bunu yapmadınız. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Adam kızıyla geliniyle zina etti. Siz de bunları görüp sessiz kaldınız. İşte ondan dolayı sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim, gücünüz kalmayacak buyurulmuştu. Her ümmetin helak edilişinin böyle bir sebebi var. Ondan dolayı helaka uğruyorlar. O halde eğer bir ümmet kaçınması gereken günahlardan kaçınırsa, farzları yerine getirirse, ümmet içerisinde emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapan kimseler var olduğu müddetçe, onlar çoğunlukta olduğu müddetçe Allah Azze ve Celle'nin o ümmeti yok etmesi, helak etmesi düşünülemez. Evet, İbn Haldun da mesela bu kaddimesinde devletlerin ömürlerinin 3 dönem olduğunu ifade eder. İlk Kur'anların dönemi, sonra onları izleyenlerin dönemi ve sonra da onları izleyenlerin dönemi. Küçük devletler, beylikler, aşiretler için 120 sene takdir eder. 3 dönemde bunların helak olduklarını tespit etmiştir. Ekseriyetle devletler ya da küçük devletler veya aşiretler bu şekilde 3 dönem içerisinde helak olurlar. Kurucular kıymetini bilirler. Sonraki nesil çok kıymetini bilmez. Fakat yine onlar kurucuları görmüşlerdir. Ondan dolayı kısmen de olsa kıymetini bilirler. Ama onlardan sonra gelen 3. kuşak ise onlar hiçbir sıkıntı görmeden o devlete sahip olduklarından dolayı kıymetini bilmezler. Onlar miras yedidirler. O yüzden onlar kıymetini bilmezler ve işte o dönem geldiği zaman çökmeye başlar devlet ya da ümmet. Sahabe-i kiram da öyle değil miydi? Kıymetini biliyorlardı. Ümmet nasıl meydana gelmişti biliyorlardı. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ Her bir ümmet için bir Resul var. Demek ki Resul olmadan bir ümmet meydana gelmez. Bir lider belki bir devlet meydana getirebilir ama bir ümmet meydana getiremez. Ancak bir peygamber bir ümmet meydana getirebilir. Durum böyle olduğu halde sonraki nesiller onun kıymetini bilmezler. Ve ondan sonra yavaş yavaş ümmet görevini yapmaz hale gelir. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle onlara bir görev vermiştir. Ümmet olmak demek bu demek. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle tarafından görevlendirilmiş bir topluluk olmak demek. İnsanların başında lider olmak üzere yaratılmış olan topluluk demek. Dünyanın lideri olmak demek. Ümmet-i Muhammed dediğimiz zaman yani yeryüzünün imamı, yeryüzünün lideri olarak gönderilmiş topluluk demek. Biz ümmet-i Muhammed'deniz dediğimiz zaman biz yeryüzünden mesulüz demek. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini tesis etmekle mükellefiz demek. Dolayısıyla bunu yaptığı müddetçe insanlar, Müslümanlar Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu nimeti devam ettirir. Onların ecelleri gelmeyecek demektir. Uzun yaşayacaklar demektir. Ama ne zaman ki görevlerini yapmaz hale gelirler, ümmetin kıymetini bilmezler, ümmet olmanın sıkıntılarına katlanamazlar. Ümmet olmak dünyadan sorumlu olmak demekti. Dünyadan sorumlu olmak zor meseledir. Dünyanın bir yerinde bir zulüm olduğu zaman ona müdahale etmek demek. Onu ortadan kaldırmaya çalışmak demek. Yeryüzünde Allah'a isyan edilmesini engellemek demek. Bütün birahanelerin, içkihanelerin, zina evlerinin, kumarhanelerin, bütün faizli sistemlerin, bütün küfür ve şirk sistemlerinin hepsinin yıkılması demek. Bunun için çalışmak demek, bunun için her şeyi göze almak demek. Fedakar olmak demek, işte bunu göze alamayanlar, ümmet olmanın sıkıntısını çekemeyenler, yeryüzünün lideri olmanın kahrını çekemeyenler yavaş yavaş tembelleşirler. İlk nesiller, ilk Müslümanlar ve onlardan sonrakiler bu görevi yaptılar. Ama birkaç asırdan beri bu görevi yapmayan Müslümanlar çoğalınca işte Allah Azze ve Celle vermiş olduğu mühleti tamamladı ve bizim için de bir kitab-ı malum vardı. Tayin edilmiş olan bir ecel vardı. Ne zaman ümmet bu hale gelirse işte Allah Azze ve Celle o zaman o ümmetin yok olmasını emreder. Yahut da onlara ceza verir, bazen şefkat tokadı. Bu ümmetin yemiş olduğu tokada şefkat tokadı mı dersiniz? Birinci Dünya Savaşı'na zecir tokadı mı dersiniz? Azap tokadı mıdır? Her ne ise azap tokadına benziyor. Çünkü çok perişan olduk. 100 yıldan beridir her tarafta akan kan bizim kanımızdır. 100 yıldan beri zulümlere uğruyoruz. Halen de devam ediyor. Buna şefkat tokadı demek zordur. Belki 3 asır evvelki tokatlar şefkat tokadı sayılabilir. 4 asır evvelkiler şefkat tokadı sayılabilir ama 100 yıldan beri Müslümanların yediği tokatlara şefkat tokadı demek zor. Önce şefkat tokadı geldi, anlamadı Müslümanlar. İşte ondan sonra zecir tokatları geldi. Allah Azze ve Celle'den azap geldi ve ümmet işte o günden beri bu vaziyettedir. Her ümmet için bir ecel var. Ama onlar görevlerini yaptıkları zaman Allah Azze ve Celle onlara uzun ömür verecektir. Nasıl ki bir insan sağlıklı yaşama dikkat ederse, Allah Azze ve Celle başka bir şey takdir etmez ise normalde uzun yaşaması umulur. Fakat yine de sonuçta ölecektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gelmiştir. Ölecek ve hesap verecektir. Ama ümmetlere gelince onlar kıyamete kadar bile aslında yaşayabilirlerdi. Allah Azze ve Celle onları öldürmedi. Onlar kendileri ölümü hak ettiler. Allah Azze ve Celle evet kaderlerine yazmıştı. Filan zamanda filan ümmet yok olacak. Tarihten silinecek yahut da şiddetli tokatlar yiyecekler. Fakat Allah Azze ve Celle öyle yazdığı için öyle olmadı. Öyle olacağından dolayı Allah Azze ve Celle öyle yazdı. Geleceği bilmemesi mümkün değil. Bilmez ise o zaman ilah olamaz. Dolayısıyla kaderin varlığı aklen de sabittir. Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu haberlerin çıkmış olması, Peygamberimizin vermiş olduğu haberlerin çıkması kaderin varlığını ispat eder. Ömer'in şehit olacağını haber vermesi, Osman'ın şehit olacağını, Ali'nin şehit olacağını, Hüseyin'in şehit olacağını haber vermesi, İstanbul'un fetholunacağını, Yemen'in, İran'ın fetholunacağını haber vermesi ve bunların çıkması ve daha buna benzer nice haberlerin hepsinin gerçekleşmiş olması, bunların daha evvelden bilindiğini, bir yerde yazılı olduğunu gösterir. İşte buna kader diyoruz. Allah Azze ve Celle bilmektedir ve onları yazmıştır. Ama Allah Azze ve Celle yazdığı için o öyle olmuyor, Allah zorlamıyor. Cebriye'nin dediği gibi değil yani. Kaderiye'nin dediği gibi de değil. Ehl-i Sünnet'in dediği gibi Allah Azze ve Celle insanların ve ümmetlerin ne yapacağını bildiği için onu yazmıştır. Evet bazen Allah müdahale eder. Fakat ekseriyetle kullarının cüz'i iradesine bırakır. Cüz'i irademizden mesulüz, külli iradeden mesul değiliz. Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle eğer gerçekleştirdiği deprem gibi bir olay var ise, mesela o durumda biz ondan mesul değiliz. Biz cüz'i irademizle yaptıklarımızdan sorulacağız. Hepsi yazılmıştır ve kader malumdur. Allah Azze ve Celle katında her şey bellidir. Hiçbir yaprak ağacından Allah'ın izni olmadan düşmez. Her ne var ise kainatta Allah Azze ve Celle onun ilmi içerisindedir. İşte bu şekilde olduğu halde insanlar Allah'ı suçlarlar ya da başkalarını suçlarlar. Halbuki kendilerini suçlamalıdırlar. Neden Allah Azze ve Celle şunları başımıza getirdi deyip insan kendisini suçlamalı. Neden şu hadiseler oldu? Neden başka türlü olabilirdi, neden öyle olmadı da böyle oldu deyip kendi kendisini suçlamalı. İşte Kur'an o noktaya işaret etmiş ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki onlar ey Resulüm senin bir melek getirmeni istiyorlar. Eğer sadık isen
Peygamber isen gerçekten seninle beraber melek gelmeli yahut da sen bir melek getirmeli değil misin? Firavun da buna benzer şeyler söylemişti. Tarih boyunca kafirler böyle şeyler söylediler. Eğer peygambersen o zaman yapman gereken budur, bir melek getir diyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyordu. Eğer onların dediği gerçekleşecek olursa o takdirde onlara artık mühlet verilmez. Neden Allah Azze ve Celle onlara o şekilde, onların istediği şekilde, istediği miktarda mucizeler indirmiyor? Çünkü onların dediği şekilde mucizeler inecek olursa artık onlara mühlet verilmez. Allah Azze ve Celle onların düşünerek imana ulaşmalarını istiyor. Düşünsünler ve bulsunlar istiyor. Hakikati görsünler, mucizeye hacet yok. Kainatta bu kadar mucize varken onları görmeyen körler, acaba peygamberle mesela bir melek gelmiş olsaydı hakikaten iman edecekler miydi? Hazreti Musa Aleyhisselam'a asa mucizesi verildi, ejderha oluyordu asa. Deniz yarıldı, dağlar gibi iki parçaya ayrıldı deniz. Firavun ve onunla beraber olanlar iman ettiler mi ki? Bu bir sihirdir demediler mi? Kur'an'ın benzerini getiremedikleri halde de Kur'an'a sihirdir demiyorlar mıydı? Allah Resulü bunları bildiğinden dolayı Allah'tan böyle bir mucize istemedi. Evet, Allah Azze ve Celle'nin ona Kur'an'dan başka verdiği birçok mucizeler var. Ama onlar böyle meleğin gelmesi gibi, ölülerin diriltilmesi gibi, dağların uzaklaştırılması gibi, çöllerin ovaya çevrilmesi gibi bir takım mucizeler istiyorlardı. Eğer o tarzda bir mucize gelecek olsaydı artık onlara mühlet verilmeyecek ve artık helak edileceklerdi. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle onlar düşünebilsinler diye fırsat veriyor. Fırsat veriyordu ama onlar itiraz etmeye devam ediyorlardı. İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lahafizun. Biz bu zikri indirdik. Bu zikri indiren, bu Kur'an'ı indiren biziz. Ve onun koruyucuları da biziz. Allah Azze ve Celle bizatihi Kur'an'ı kendisinin indirdiğini ifade ediyor. Her ne kadar Cebrail vasıtasıyla indiriliyor olsa da sonuçta indiren, o talimatı veren, o ayetleri gönderen Allah olduğu için Allah Azze ve Celle indirmiş demektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabına hiçbir şeyin, hiçbir müdahalenin yapılamıyor olmasının sebebini açıklıyor Kur'an. Neden 1400 yıldan beri Kur'an'a müdahale edilemedi? Çünkü Kur'an haber veriyordu, ta o zamandan haber etti. Kur'an'ı biz korumaktayız, ona dokunamayacaksınız. Ey kafirler, Kur'an'a dokunmanız mümkün değil. Eğer Allah kelamı değil diyorsanız, haydi o zaman Kur'an'a dokunun. Haydi Kur'an'ı yeryüzünden kaldırın. Eğer böyle bir şey yapabilmiş olsaydılar zaten bu dava bitecekti. Nasıl ki Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat eden başka deliller var. Kur'an gelecekten haberler veriyor ve aynen çıktı. Rumların ileride tekrar galip geleceklerini haber vermişti. İran karşısında mağlup olan Rumların 9 sene içerisinde yeniden galip geleceğini haber veriyordu Kur'an. Ve aynen dediği gibi gerçekleşiyordu. Kur'an'ın vermiş olduğu haberler içerisinde bilimsel haberler de var. O bilimsel haberler de bilimin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunun buna benzer birçok delilleri var. İnsanların onun benzerini yazamamış olması, bir tane suresinin benzerini yazamamış olmaları da o delillerden biri. Şimdi Kur'an bize başka bir delil daha sunuyor. İşte onun kelamullah olduğunun delillerinden birisi de onun korunmuş olmasıdır. Yeryüzünde başka böyle bir kitap göremezsiniz. 1400 senelik olacak da bir harfi değişmemiş olacak. İkinci bir kitap göstersinler. İsterseniz ilk nüshaya bakın. İsterseniz ondan 100 sene sonraki nüshalara bakın. İsterseniz 500 sene sonrakine, 1000 sene sonrakine ve şimdikilere bakın. Göreceksiniz ki bir harfi bile değiştirilememiştir. İşte Allah Azze ve Celle o noktaya işaret ediyor. Çünkü onu biz korumaktayız. Ondan dolayı değiştiremiyorsunuz. Onu Allah Azze ve Celle koruduğundan dolayı insanoğlunun gücü yetmiyor. Şeytanların gücü yetmiyor. İnsandan olan şeytanların da gücü yetmiyor. Allah onu nasıl koruyor? Allah Azze ve Celle'nin onu koruması hem insanlara öyle bir kudret vermemekle oluyor. Hiçbir insana Allah Azze ve Celle böyle bir sure, böyle bir kitap, böyle ayetler meydana getirebilme gücü kudreti vermiyor. İnsanoğlu kendisine böyle bir güç, kudret hissedemiyor. Böyle bir şeye kalkışamıyor bile. Hiç mesela duydunuz mu sahte bir Kur'an? Ne bugün ne de geçmişte böyle bir şeyi duymadık. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin engellemesidir. Allah Azze ve Celle insanlara böyle bir güç, kuvvet ve böyle bir cesaret vermemektedir. Bu şekilde Allah kendi kitabını korumaktadır. Diğer taraftan Allah kelamı ile insan kelamı arasında bir zıtlık var. İnsan üslubuna benzemiyor Kur'an'ın üslubu. İnsanda fesahat ve belagat olabilir ama Kur'an'ınki gibi olamıyor. Biz hadisleri okuduğumuz zaman bile Allah Resulü'nün sözleri olduğu halde onda bile bir farklı üslup görüyoruz. Kur'an'ın üslubuna benzemediğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer o idiyse bu kitabı yazan, kafirlerin iddia ettiği gibi o yazıyorduysa yahut da birinden alıyorduysa o zaman hadislerin Kur'an'a benzemesi lazımdı. Ama hadis üzerinde çalışan herkesin kabul edebileceği gibi Kur'an üzerinde çalışma yapan, Kur'an'ın üslubuna aşina olan, hadislerin üslubuna aşina olan herkesin anlayabileceği gibi hiçbir zaman hadislerin üslubu Kur'an'ın üslubu gibi değildir. Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde peygamberinin kelamının bile kendi kelamına benzemesine müsaade etmemektedir. Hazreti Peygamber fasih konuşur idi. Arap'ın en fasihlerinden idi. Fakat buna rağmen onun sözleri bile Kur'an'ın fesahatına, belagatına ulaşamıyor. Aşağı gibi şairlerin şiirleri Kur'an'a ulaşamadı ki peygamberinki ulaşabilsin. Edebiyat yönünden yani. Yoksa Allah Resulü'nün elbette ki sözlerindeki hikmet, sözlerindeki üstünlük elbette ki Arap şairlerinden üstündür. O bir peygamberdir, öbürleri ise bir şair. Ama şairler şiirde ileri gittiklerinden, edebiyatta ileri olduklarından dolayı onlardan hani böyle bir şey beklenir. Onlar da böyle bir şeye kalkışsalar bile güçleri yetmedi. Hiçbirisi sahte bir Kur'an meydana getirmeye kalkışamadı. Allah Azze ve Celle'nin kelamı insan kelamına benzemiyor. Fasih Arapça olarak konuşan bir hatip mesela, fasih Arapça konuşması içerisinde Kur'an'dan bir ayet okuduğu zaman hemen hissedersiniz. Biz Mısır'dayken bunu çok rahatlıkla görürdük. Cuma hutbelerinde normalde Araplar fasih konuşmazlar. Sadece haberlerde, televizyondaki haberlerde ve camilerdeki cuma namazlarındaki hutbelerde fasih konuşurlar. O cuma hutbeleri esnasında dalgınlaşmış olan bir insan bile Allah'ın kelamını söylediği zaman hatip hemen uyanıverirdi. Allah'ın kelamına o hatibin kelamı benzemiyordu çünkü. Hatip de fusa konuşuyor, fasih konuşuyordu. Fakat yine de onun konuşması Kur'an'a benzemediğinden dolayı dalgınlaşmış, hatta uyuklamaya başlamış bir insan olsa bile Kelamullah'tan bir ayet okunduğu zaman hemen kendisine gelir. Farklı bir kelam olduğu anlaşılır, tatlı bir lezzeti vardır. Farklı bir lezzet var, insan kelamında olmayan, fasih kelamda olmayan tatlı bir lezzeti vardır. İnsan kelamına aşina olan, fasih konuşmalara aşina olan, aynı zamanda Kur'an'a da aşina olan bir insan bunu rahatlıkla anlayabilir. İşte Allah'ın kelamı insan kelamından böyle farklı. Allah Azze ve Celle bu şekilde kitabını korur. Diğer taraftan eğer insanlar Allah kelamına müdahale edecek olsalar, saptırmaya kalkışsalar, bir kelime mesela ilave edecek olsalar, bir kelime çıkartacak olsalar, hemen ondaki ahengin bozulduğunu görürsünüz. Kur'an'ın hem manasının bozulduğu, hem ahenginin bozulduğu görülür. Ve en küçük bir müdahale yapacak olsa birisi, insanlar ona itiraz ederler. Ve sen bu yaptığın şey kelamullah'ta tahyirdir, tahriftir derler. Sen Allah kelamını değiştiriyorsun derler ve ona izin vermezler. İşte bu da Allah'ın korumalarından bir korumadır. Hiçbir kitap ezberlenemiyor. Böyle 6000 küsur ayet olacak da ezberlenebilecek. 600 sayfalık dünyada bu kadar kitap var. Hangi kitap kelime kelime, harf harf ezberlenebilmiştir? Allah Azze ve Celle kitabını gönderirken hem derin ve yüksek manalar içermekte kitap, hem onda yüksek bir vezin var. Ayetler kendi arasında uyumlu. Kelimeler kendi arasında uyumlu. Sureler kendi arasında uyumlu. Ahenk içerisindedir. Hem o şekilde Allah Azze ve Celle kitabını öyle bir şekilde göndermiştir ki ezberlenmeye de müsait olmuştur. İşte bu özelliğinden dolayı kitap ezberlenebiliyor. Allah Azze ve Celle kitabını hem yazılı olmasını sağladı, o şekilde korudu. Hem de hafızlar tarafından ezberlenebilecek bir şekilde gönderdi, o şekilde de korudu. Kur'an zaten iki şekilde toplandı. Hem sahabenin yazmış olduğu sayfeler bir araya getirildi. Yüzlerce, binlerce sahabi yazmıştı ve o şekilde onları bir araya getirdiler. Ve aynı zamanda da ezberlemişlerdi. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, o da namazda daima okumuş ve ashabına daima hatırlatmış idi. 6000 küsur ayeti ezberleyen nice sahabe var. O günden bugüne kadar da yeryüzünden milyonlarca hafız gelmiş geçmiştir. Milyonlarca insanın ezberleyebildiği bir kitap olmuştur. Süper zeka insanların ezberleyebildiği bir kitap değil sadece. Haydi eğer sadece süper zeka olan insanlar ezberleyebilmiş olsaydı, belki itiraz gelebilir ve süper zeka olduklarından dolayı ezberliyorlar denilebilirdi. Ama bugün görüyorsunuz ki, maalesef Kur'an ezber ve Kur'an'ı ilimler üzerinde süper zeka olanlar pek çalışmıyorlar. Süper zeka olanlar beşeri bilimlere sevk edilmişler. Süper zeka olanlar matematik, fizik üzerinde duruyorlar. Süper zeka olan çocuğunu kimse getirip de İslami ilimlere vermiyor. Süper zeka olan çocuğunu vermeyen baba, kafası çalışmayan çocuğunu getiriyor. Hiçbir şey olamadı, bari hoca olsun diyor adeta. Yapmış olduğu şeyin manası budur aslında. Allah'ın kitabını küçük görmüş olmaktadır. Başka günahı olmasa bile bu günah ona yeter. Adeta bu kitap sanki kafası çalışmayanlar için gelmiş gibi. Sanki bu kitabı kafası çalışmayanlar anlayabilirlermiş gibi. Zeki olan çocuklarını başka alanlara sevk edip de Allah'ın kitabına sevk etmeyenler, hele hele böyle bir zamanda, kitabı anlayan süper zekalara ihtiyacımızın olduğu bir zamanda, ümmeti Muhammed'i yeniden diriltecek olan süper zeka İslam davetçilerine ihtiyacımızın olduğu bir zamanda, bunu yapmayanlar bundan dolayı Allah'a hesap verecekler. Bugün yeryüzünde süper zekalar bu işle uğraşmıyorlar ekseriyetle. Maalesef cemaatler de süper zeka çocukları bu alana sevk etmiyorlar. Onlar da talebelerini ekseriyetle beşeri bilimlere sevk ediyorlar. Bundan dolayı da onlar da hata içerisindedirler. Durum bu olduğu halde yine de milyonlarca hafızın, süper zeka olmayan, en fazla normal zekalı olan binlerce, milyonlarca hafızın yeryüzünde var olması gösteriyor ki kitabı ezberleyebilmek için süper zeka olmak gerekmiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde göndermiş ki kitabını, normal zekalı insanlar da ezberleyebiliyorlar. Böyle bir kitap var mıdır dünyadan? 600 sayfanın kelime kelime, harf harf ezberlenebildiği bir kitap var mıdır dünyada? İkinci bir kitap göstersinler. İşte Kur'an hodri meydan diyor. Eğer Allah'ın kelamı değil diyorsanız haydi onun benzerini getirin. Böyle ezberlenebilen bir kitap yazın. Ve aynı zamanda 1400 yıllık olsun da bir kelimesi değişmemiş olsun. Korunmuş olsun, böyle bir kitap yazın haydi. Allah Azze ve Celle bu kitabı son kitap olarak gönderdiğinden dolayı onu koruması gerekiyordu. Neden Adem'e verdiği sayfeleri korumadı? Neden Şit Aleyhisselam'a verdiği sayfeleri korumadı? Neden İbrahim Aleyhisselam'a verdiği sayfeleri korumadı? Neden Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Davud'a verdiği Zebur'u, İsa'ya verdiği İncil'i korumadı da Hazreti Muhammed'e verdiği Kur'an'ı koruyor Allah Azze ve Celle? Çünkü Kur'an son kitaptır ve başka bir kitap gelmeyecek. Ondan dolayı kitabın korunması lazım. Kitap değiştirilecek, bozulacak olursa o zaman kıyamete kadar da başka kitap gelmeyecek, başka peygamber gelmeyeceğinden dolayı. O zaman sonraki insanlar, o kitap bozulduktan sonra gelen insanlar neyle Allah Azze ve Celle onları suçlayacak? Allah Azze ve Celle onları neyden hesaba çekecek? Nasıl onlara neden kitabıma uymadınız diyecek? Onun için kitabını koruması lazımdı. Ve işte Allah Azze ve Celle 1400 sene evvel bunu söyledi. Onu biz koruyoruz dedi ve 1400 sene sonra biz gelmişiz. Ve biz gerçekleştiğini görüyoruz. 1400 sene içerisinde yalancı bir Kur'an'ın yazılamadığını, bir kelimesinin değiştirilemediğini görüyoruz. Gerçekleşmiş demek ki bu ayet Allah'ın kitabının değiştirilmediğini gösterir. Bu ayet Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispatıdır. Ve bu ayet aynı zamanda bu ayetin de kelamullah'tan olduğunu ispat eder. Allah Azze ve Celle kitabını bu şekilde ve benzeri yollarla muhafaza ederken bir de kitabı savunacak, kitabı anlatacak olan bir cemaat meydana getirmek suretiyle de kitabını korur. 1400 yıldan beri bu kitabın başında gezdiren, her tarafta anlatan milyonlarca, milyarlarca insan yaratır Allah. Bu kadar alimler göndermiştir tarih boyunca. Onlarla da Allah kitabını muhafaza eder. Ümmetim içerisinden bir taife kıyamete kadar hakkı ayakta tutacak buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim içinden bir cemaat daima Kur'an'ı anlatacak. Ümmetim içinden bir cemaat daima hakkı tutacak, ayağa kaldıracak. Ve onlara engel olmak isteyenlerin onlara engel olmaya gücü yetmeyecek. Onlar daima Kur'an'ı ayağa kaldıracaklar. Onlar daima Kur'an'ın mesajını insanlara ulaştırmaya çalışacaklar. Yahudiler ne yaparsa yapsın, Hristiyanlar ne gibi oyunlar düzenlerse düzenlesin, Müslümanlar ne kadar gafil olursa olsunlar, yine de onların içerisinden İslam davetçileri Allah Azze ve Celle tarafından yetiştirilecek. Ve onlar kıyamet gününe kadar bu görevi ifa edecekler. Ve bu şekilde de Kur'an korunmuş olacak. İşte Allah Azze ve Celle kitabını bu ve buna benzer yöntemlerle korumaktadır. Bugün hiç kimse Kur'an'ın korunmadığını iddia edemez. Her ne kadar sapmış olan bir takım fırkalar bazı şeyler iddia ediyorlarsa da güya Kur'an'da Hazreti Ali ile ilgili bir takım ayetlerin daha doğrusu Kur'an'dan çıkartıldığını iddia ediyorlarsa da onlara siz bu Kur'an'ı kabul ediyor musunuz diye sorulduğu zaman Şia'nın bir kolu olan Alevilik denilen o mezhepten onların içerisinden bazıları, hepsini kastetmiyorum, onların içerisinden bazıları Hazreti Ali ile ilgili olan bir takım ayetlerin Kur'an'dan çıkarıldığını söylemektedirler. Onlara sorulduğu zaman siz bu ayeti kabul ediyor musunuz? Allah Azze ve Celle Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyoruz buyuruyor. Dolayısıyla bu ayeti kabul ediyor musunuz? Evet diyorlar. Kur'an'ın hepsini kabul ediyoruz ama Kur'an'da bazı ayetlerin çıkartıldığını düşünüyoruz. O zaman Kur'an korunmamış olur. Dolayısıyla eğer bu ayeti kabul ediyorsanız o fikri bırakmak zorundasınız. Madem ki Kur'an korunmuştur buyuruyor Kur'an, o halde bu ayeti kabul edenler Kur'an'da eksik ayet olmadığını da kabul etmek zorundadırlar. Hangi tarihe ait nüshaya bakarsanız bakın bir kelime fazla veya eksik göremezsiniz. Hiçbir delile dayanmaksızın yalnız bir taassup içerisinde. Hazreti Ali'yi güya sevdiklerini ifade etmek için neler uyduruyorlar neler. 6666 ayet var diyorlar. Halbuki Kur'an'ın ayetlerinin sayısı üzerinde ihtilaf vardır. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. Evet, bazı akaid kitaplarımızda da bu rakam vardır. Bu bir sayım tarzına göre tespit edilmiş olan bir rakamdır. Yoksa bütün ulemanın ittifakıyla bu kadar ayet olduğu kesin değildir. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin sayım tarzına göre Kur'an'da kaç ayet olduğu değişecektir tabii ki. Fatiha suresinin 7 ayet olduğu sabittir ama diğer surelerin ayetleri üzerinde ihtilaflar olmuştur. Aynı suredir, aynı kelimelerdir, aynı harflerdir. sayısı aynıdır harflerin. Fakat neresinden kesileceğine göre ayet sayısı değişir. Siz mesela diyelim ki kul huvallahu ehad bir, Allahu samedi iki, lem yelid ve lem yuledi üç, ve lem yekun lehu kufuven ehad dört sayacak olursanız İhlas suresi dört ayet olmuş olur. Ama lem yelid de duracak ve lem yuledi ayrı bir ayet sayacak olursanız o zaman İhlas beş ayete çıkmış olur. Ama aslında aynıdır, kelime sayısı aynıdır. Harf sayısı aynıdır. Sadece durulan yer değiştiğinden dolayı cümleyi ikiye böldüğünüz zaman bir takım rivayetlere göre, tabii ki kafanıza göre değil, o zaman işte ayet sayısı değişebilmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın ayeti 6666'dır diye iddia etmek, kesin olarak bunu ortaya koymak mümkün değildir. 6000 küsur ayettir ama 6250 mi? 6270 mi? 6666 mı? Sayım tarzına göre değişir. Bundan dolayı Kur'an'da haşa eksiklik olduğunu düşünmek, şimdiki Kur'an'a bakıyoruz da işte bu kadar ayet çıkmıyor, 6666 ayet çıkmadığına göre o halde Kur'an'da bazı ayetler demek ki çıkartılmıştır gibi bir takım laflar ortaya atmak küfürden başka bir şey değildir. Bunlara Kur'an'daki ayetleri kabul ediyor musunuz denildiği zaman evet diyorlar. İşte bu ayet, o ayetlerden bir tanesi de bu. Biz Kur'an'ı koruyoruz buyuruyor Kur'an. Kur'an'ın hafızı Allah'tır, koruyucusu Allah'tır. Dolayısıyla bu ayeti kabul edenler Kur'an'da eksik ayet olmadığını da kabul etmek zorundadırlar. Allah Azze ve Celle zaten kitabını koruduğunu haber veriyor. Bütün nüshaların aynı olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca Müslümanlar Kur'an ezberledi ve namazda okudular. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir laf ortaya atılamadı. Nasıl olur da güya Hazreti Ali sevgisini ifade edebilmek için böyle bir yalan ortaya atılabilir? Kur'an'dan şüpheler meydana getirilebilir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Kur'an'ın korumasının kendine ait olduğunu ifade ediyor. Yani biz bu iş bizatihi biz yapıyoruz buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin bu kadar meleği olduğu halde bizatihi kendisi bu görevi üstlendiğini ifade ediyor. Ta ki insanların zerre kadar şüphesi olmasın diye. En ufak bir şüphe Kur'an'a girmesin, kalplere girmesin diye Allah Azze ve Celle bu işin bizatihi kendi tarafından yapıldığını ifade ediyor. Nasıl ki vahiy gelirken Cebrail Aleyhisselam meleklerin koruması altında gelir idi. Ve Cebrail'e de meleklere de şeytanların yaklaşması mümkün değil. La yemessuhu illel mutahharun buyurulmuş Vaka suresinde. Temiz olanlardan başkası Kur'an'a dokunamaz. Temiz olanlardan, Müslüman olanlardan başkası, melekeden başkası şeytanların yani Kur'an'a dokunması mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin şeytanlara müsaade etmesi mümkün değil. Nasıl ki gelirken o korunuyordu, geldikten sonra da Allah tarafından korunması gerekiyordu. Çünkü insanlar Kur'an'dan hesaba çekilecekler. Eğer Kur'an yeryüzünden kaldırılacak olursa, bozulacak olursa, Tevrat gibi olacak olursa, İncil gibi olacak olursa, o takdirde Allah'ın yeniden bir kitap ve peygamber göndermesi gerekir. Halbuki peygamber Hatemen Nebiyyindir. Başka peygamber gelmeyecek. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ama o yeni bir peygamber olarak değil. Hazreti Muhammed'in şeriatına tabi bir insan olarak gelecek. Peygamberimize ümmet olarak gelecek. Ona yeni bir kitap verilmeyecek. Yeni bir şeriat verilmeyecek ve o gelecek Müslümanların başında bir komutan olacak sadece. Yeni bir kitapla, yeni bir şeriatla gelmeyecek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle başka kitap göndermeyeceğine göre, başka yeni bir peygamber göndermeyeceğine göre bu kitabını koruması gerekiyordu. İşte ondan dolayı bize bu müjdeyi veriyor ve bize bu teminatı veriyor. Bizatihi Allah tarafından teminat veriliyor. Siz mesela bir mal alırken eğer önemli bir marka ise onun vermiş olduğu teminata güvenmiyor musunuz? Size garanti veriyor mesela, 3 yıl bizim garantimiz içerisindesiniz diyorlar. Belli başlı markalar böyle bir garanti verdiği zaman ona güveniliyor. O mal alınılıyor. Ve gerçekten de bir arıza verdiği zaman o marka geliyor ve kendi arızasını tamir edip gidiyor. Şimdi ise Allah Azze ve Celle teminat veriyor Müslümanlara. Bütün insanlara teminat veriliyor. Kur'an'ı bizzat Allah korumaktadır. Dolayısıyla hiçbir şekilde ona müdahale mümkün değil. Kelimelerin yer değiştirmesi, surelerin hatta o surelerin bile yer değiştirebilmesi, ayetlerin yer değiştirmesi mümkün değil. Belki bir takım sapıklar başka manalar yükleyebilirler. Ve Allah Azze ve Celle ise kitabındaki diğer ayetlerle o ayetin manasının ne olduğunu ortaya koyar. Bir ayeti diğer ayetler açıklar. Birisi kalkıp da Kur'an'a yanlış mana verecek olursa ilim ehli insanlar o yanlış manayı düzeltebilirler. Ayetin manası o değildir, şudur derler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kitabı yine korunmuş olur. Hem kelimeleri korunmaktadır hem de manası. Ama Müslümanlara bugün unutturuldu. Müslümanlar her gün La İlahe İllallah dedikleri halde onun bile manasını unuttular. La ilahe illallah'ın manası nedir kafa yormaz hale geldiler. Unuttular, anlamadan tekerleme gibi söyleyip duruyorlar. Allah'tan başka bir Allah yok demek olduğunu zannediyorlar. La ilahe illallah'ı bile unuttularsa, manasını öğrenmedilerse tabii ki Kur'an'ın da birçok ayetinin manasını bilemeyecekler. Kafa yormadıklarından dolayı olacak bu. Yoksa Allah Azze ve Celle kitabının manasını kaybettiğinden dolayı değil. Yeryüzünde o mana kaybolduğundan dolayı değil. Kitaplarda her şeyin manası yazılı. İlim ehli insanlar onları anlatıyor, açıklıyorlar. Dolayısıyla anlamayanlar mesuldürler. Kitaba sahip olmayanlar, kitap korunmuş olduğu halde hem kelimeleri hem de manası Allah tarafından korunduğu halde, manası ilim ehli insanlar tarafından ortaya konulduğu halde yine de ben Kur'an'ı anlamıyordum yahut da ben Kur'an diye bir şey bilmiyordum diyenler mazur görünmeyecekler. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an'ın korunduğunu haber verdikten sonra buyurur ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ Ey Resulüm, biz senden evvel de nice topluluklar içerisinde peygamberler gönderdik. Birçok milletin içerisinden nice peygamberler gönderdik. Yalnızca gönderilen sen değilsin. Peygamberlerin sayısının üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bazı rivayetler 124 bin olduğunu ifade etmiş. 144 bin diyen rivayetler de mevcut. Her neyse sonuçta 10 binlerce peygamber gönderilmiştir. Allah Azze ve Celle birçok peygamberin gönderildiğini Kur'an'da açıklıyor. Bize onlardan 25 kadarının da ismini açıklıyor. 2-3 tanesi üzerinde ise ihtilaf edilmiştir. Peygamber midir yoksa Allah'ın evliyasından mıdır tartışma konusu olmuştur. Ama on binlerce peygamberin geldiğini peygamberimizden öğreniyoruz. Kur'an'da ismi geçmeyen on binlerce peygamber. Allah Azze ve Celle senden evvel de ey Resulüm nice peygamberler gönderdik. Milletlere peygamberler gönderdik ta ki hiçbir mazeretleri kalmasın diyen. Her millete kendi lisanıyla peygamber gönderildi. Araplara Arap bir peygamber, Türklere Türkçe konuşan bir peygamber, tarih boyunca Hazreti Adem'den itibaren gelmiş olan bütün milletlere kendi lisanlarıyla konuşan, onları anlatan bir peygamber gönderildi. Ta ki hiçbir mazeretleri kalmasın. Ya Rabbi biz bilemiyorduk, bulamıyorduk demesinler diye. Bu ayet gösteriyor ki insanoğlunun sadece aklıyla hakikatleri görebilmesi mümkün olamayabilir. Madem ki Allah Azze ve Celle bütün milletlere peygamber göndermiştir. Demek ki insanoğlu aklıyla bütün hakikatlere ulaşamamaktadır. Eğer akıl bütün hakikatleri görebilecek kadar güçlü olmuş olsaydı peygambere hacet olmayacaktı. Vahye ihtiyacımız olmasaydı o zaman peygambere hacet yoktu. Öyle insanlar çıkmıştır ki bizim vahye ihtiyacımız yok dediler. Biz ilhamımızı gökten almıyoruz diyenler çıktı. Biz ilhamımızı bilimden alıyoruz. Geçmiş milletlerin tecrübelerinden alıyoruz diyenler çıktı. Vahye bakmayacağını ifade edenlerdi bunlar. Allah'ın peygamberlerine bakmayacaklarını ifade ediyorlardı bu şekilde. Kur'an'a ittiba etmeyeceklerini ve Kur'an'ın uydurma olduğunu düşündüklerini ifade ediyorlardı aslında bu şekilde. İşte onlar böyle söylüyorlarsa da Kur'an buyuruyor ki her millete peygamber gönderilir. Çünkü insan aklıyla bütün meselelerde doğruya ulaşamaz. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultmak Allah'ın üzerine bir görevdir. قَسْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultmak, insanlara doğru yolu gösterebilmek Allah'ın hakkıdır ve ancak Allah'ın başarabileceği bir şeydir. Çünkü insan bir görüş ortaya koyar. Fakat o görüşün sonunda neler olacağını bilemez. Bir kanun koyar, bir izim ortaya koyar, bir ideoloji geliştirir. Fakat sonunda ne gibi şeyler doğuracağını bilemez. Ondan dolayıdır ki işte insanın insanlara yol gösteriyorum diye ortaya çıkması doğru değil. Vahye müracaat etmesi lazım. Eğer akıl tek başına yeterli olsaydı o takdirde Allah Azze ve Celle'nin peygamber ve kitap göndermesine gerek olmazdı. Madem kitap gönderilmiş, peygamber gönderilmiş. O halde demek ki bilim yeterli gelmeyecek. Demek ki akıl yeterli gelmeyecek. Demek ki insanın kabiliyetleri bu iş için yeterli değil. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün ihtiyaçlarımızı düşünmüş olan Allah, nasıl olur da en önemli ihtiyacımız olan medeniyeti bize öğretmemiş olabilir? Kriterleri bize vermemiş olabilir. Nasıl olur da Allah'tan böyle bir şey beklenebilir? Her şeyi öğreten Allah nasıl olur da her türlü rızkımızı veren Allah, her türlü ihtiyacımızı düşünen Allah, gözümüz güzel şeyler görmek istiyor, Allah Azze ve Celle güzel şeyler yaratıyor. Kulağımız güzel ses duymak istiyor, Allah güzel sesler yaratıyor. Dilimiz güzel şeyler tatmak istiyor, Allah Azze ve Celle güzel şeyler yaratıyor. Her türlü ihtiyacımızı düşünüyor. A vitamininden Z vitaminine kadar. Her şeyi düşünen Allah nasıl olur da insan olmak için gerekli olan prensipleri, kriterleri bize vermemiş olabilir? Hükümleri bize indirmemiş olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? İnsanın en önemli ihtiyacını Allah nasıl olur da düşünmez? Nasıl olur da Allah Azze ve Celle insana medeniyetin yolunu göstermez? Kitap indirmez, hükümler indirmez, kriterler, prensipler vaz etmez. Nasıl olur da insanı kendisine bırakır? İşte öyle olmadığını Kur'an burada ifade ediyor. Biz senden evvel de nice peygamberler gönderdik. Her topluluğun içerisinde peygamberler gönderdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Hangi peygamber gelseydi, her peygamber geldiği zaman hemen onunla alay ederlerdi. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar, alay ediyorlardı. Hakikatte o peygamberler olgun insanlardı. Peygamberler kamil insanlardır. Peygamberler aklı selim insanlardır. Alay edilmeyi gerektirecek hareketler yapmazlar. Kendilerini komik duruma düşürecek hareketler yapmazlar. Ciddiyet sahibi insanlardırlar. Kalplerinde ciddiyet vardır. O yüzden hareketlerinde ve konuşmalarında da ciddiyet olur. Böyle olmalarına rağmen onlar alay konusu olacak bir hareket yapmadıkları halde onlarla alay ederlerdi. Hakikatte onlara alay edilecek bir şey yaptıklarından değil. Ama onlar peygamberleri kabul etmemek için alay ediyorlardı. Eğer onunla alay etmezlerse o zaman neden inanmıyorsunuz diye soru sorulurdu onlara. Neden kabul etmiyorsunuz? İşte bu sorudan kaçabilmek için meseleyi ciddi bir şekilde ele almamak için alay ediyorlardı. Aslında insanlar ciddiyeti istemiyorlar. Aslında mesela bir kanalda bir ilim adamı ciddi bir mesele konuşurken diğer tarafta bir soytarılık yapıyor olsa insanlar ciddi ilim adamını dinleyip istifade edeceklerine o soytarıyı seyrederler. O ciddi adamı dinlemezler. İşte daima aslında insanların tavrı budur. Hayatın ciddi olduğunu anlamamış adamın hali bu. Dünyaya bir defa gelmiş, bir daha gelmeyeceğini anlamamış adamın hali bu. Bu hayatın sonunda cennet gibi önemli bir nimet, ebedi bir nimet ve cehennem gibi sonsuz bir azap olduğunu anlamamış gafilin hali bu. Kendisine ciddi bir mesele anlatıldığı halde o istihza eder. Alay konusu yapar. Halbuki kendisine önemli bir mesaj veriliyor. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah yoktur deniyor. Gelin şöyle yaşayın, böyle yaşamayın deniliyor. Şöyle yaşamak hayvandan aşağı bir hayattır deniliyor. Böyle yaşayacak olursanız bu dünyada da huzur eremeyeceksiniz. İnsanlıktan çıkacak, hayvandan aşağı hale geleceksiniz. Diğer taraftan da ahiretiniz de berbat olacak deniliyor kendisine. Ama o sanki komiklik yapılıyormuş gibi alay ediyor. Gülüyor ve geçiyor mesele üzerinde, ciddi ciddi durmuyor. İşte ciddiyetsiz adamlara Allah Azze ve Celle iman nasip etmeyecektir. Ondan dolayıdır ki nice insanlar, ciddiyetsiz insanlar, meseleyi ciddi ciddi düşünmekten korkan insanlar, çünkü ciddi ciddi düşünecek olursa hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Hayatını değiştirmek istemediğinden dolayı ciddiyetle meseleye bakmamaktadırlar. İşte böyle olan insanlara Allah Azze ve Celle neden iman nasip etsin ki? Meseleye ciddi olarak bakmayan, kelamullah gelmiş kendisine, Allah konuşmuş kendisiyle ama o yine de ciddi ciddi meseleyi düşünmemekten, Rabbinden gelmiş olan bu kelamı incelemeyip, Rabbinden gelen bu mektubu bir defa bile okumayan ciddiyetsiz adama Allah Azze ve Celle neden iman nasip etsin ki? Ama ciddi adamlara gelince, onlar dinsiz bile olsalar, ciddi insanlar din ile ilgilenirler. Çünkü kendisine ciddi bir mesele anlatılmaktadır. Ondan dolayı o meseleye ilgi duyarlar. Sorular sorarlar, itiraz edebilirler. Karşı da gelebilirler, önemli değil. Ama sonuçta ilgili insanlar, ciddi insanlar Allah Azze ve Celle bir gün gelecek, iman nasip edecektir. Çünkü onlar ilgilidirler ve onlar ciddidirler. Ve onlar hakikati aramaktadırlar. Hakikate göre yaşamak ile batıla göre yaşamak arasında uçurum yok mudur? Buna rağmen onlar istihza etmeyi tercih eder. Mesele üzerinde kafa yormak istemezler. Bugün de böyle insanları görürsünüz. Siz ona ciddi bir mesele anlattığınız halde onun meseleyi ciddiye almadığını görürsünüz. İşi komediye çevirdiğini, alay konusu yaptığını görürsünüz. Halbuki siz ciddi bir mesele anlatıyorsunuz. Komiklik yapmıyorsunuz. Ama o işi komikliğe sürükler. Sanki kendisine komiklik yapılıyormuş gibi dalgaya vurur meseleyi. Şakaya dönüştürür işi. Bir fıkra anlatır ve meseleyi sulandırır ve kapatır. Hakikati aramayan adamın halidir bu. İşte geçmişte böyle olanlar imana ulaşamadılar. Böyle olanlar bugün de imana ulaşamayacaklar. Kezalike nesluquhu fi kulubil mujrimin. İşte biz bu şekilde o mücrimlerin kalplerine sokarız o alayı. Onlar bu şekilde alay ederler. Mücrimlerin kalplerine sokarız o şirki. Onlar o şekilde müşrik olurlar. Ve biz onların kalplerine sokarız o Kur'an'ı. Kabul etmeseler bile yine de anlarlar. Hakikat olduğunu anlarlar ama yine de inkar ederler. Onlar istemeseler bile yine de Allah Azze ve Celle onların kalplerine sokar o Kur'an'ı. Ama nasıl ki mesela tohum, aynı tohum olduğu halde toprak farklı olduğu zaman farklı mahsul verir. Çorak bir toprakta iyi mahsul vermez iken, güzel bir toprakta güzel mahsul verdiği gibi, Kur'an kötü bir kalbe girdiği zaman güzel mahsul tabii ki vermeyecektir. Ama güzel bir kalbe ulaştığı zaman orada güzel meyveler verdiği gibi verecektir. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle onu kafirin de kalbine sokuyor demek ki. Demek ki bu dünyada kafir olarak ölmüş olanlar, bizim onlara acımamız caiz olamaz. Ölünceye kadar anlatacağız onları ama kafir olarak öldüğü zaman artık ona acımak caiz olamaz. Ve bir türlü anlamadı diye düşünmek de bu ayete göre doğru değil. Çünkü Allah Azze ve Celle biz o mücrimlerin kalplerine onu, yani o Kur'an'ı sokarız buyurmaktadır. Oradaki zamir o manasına gelen, onu o mücrimlerin kalplerine sokarız derken, oradaki o zamirden maksadın o alay olma ihtimali de var. Yani onlar alay edip dururlar. O alayı Allah Azze ve Celle onların kalplerine sokar. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle onların kalplerine o alayı sokar. Artık Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürler. Artık onları anlamayacaklardır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah onların kalplerini mühürlemiş, kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde çekmiştir ve azab-ı azim onlaradır. Dolayısıyla artık onlar anlamayacaklar. Kim anlatırsa anlatsın artık onlar anlamayacaklardır. Onlar daima alay edeceklerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle onların kalplerine artık onu sokmuştur. Çünkü Allah onları defalarca ikaz etmiştir ve onlar anlamak istemeyince Allah da kalplerini mühürlemiştir. Onlar istediler çünkü Allah da mühürledi. Allah zulmetmiyor kullarına. Kulunun istediğini veriyor ona. O hayatını değiştirmek istemiyordu. Allah Azze ve Celle onu ikaz etti. Yüzlerce kez, binlerce kez. Onun kalbine Kur'an'ı da soktu, anladı aslında Kur'an'ı. Aslında anladı, bu kitap doğru söylüyor. Bu kitap medeniyetin yolunu gösteriyor. Biz bu dünyaya boşu boşuna gelmiş olamayız. Bu dünya boşuna olamaz. Bu kadar şeyler boşuna yaratılmış olamaz. Bir insan mesela bir dükkanı boşuna açar mı? Bir zengin mesela bir fabrikayı boşu boşuna yapar mı? Koca bir taksi fabrikası yapsa mesela, bunu neden yaptınız dediğiniz zaman, hiç laf olsun diye yaptım der mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Bu koca kainatı yaratan Allah'ın da boşu boşuna yaratmış olması mümkün müdür? Ama onlar bu gerçekleri düşünmek istemezler. Halbuki bir an içinde olsa Allah Azze ve Celle onlara bunu hatırlatır. Kalplerine sokar. Onlar iç alemlerinde aslında uyarılırlar daima. Farkına varırlar. Evet derler bazen. Doğru söylüyor ama yine tekrar eski hayatlarına devam ederler. Hayatlarını değiştirmeye göze alamaz. Şeytanla mücadeleyi, nefisle mücadeleyi göze alamazlar. Ondan dolayı meseleyi kapatmak isterler. Bir an için şimşek çakar bazen kafalarında, kalplerinde. Ama yine de onlar o şimşeği görmezden gelirler ve eski hayatlarına devam ederler. Bu şimşek her adam için 100 defa çakar. 1000 defa çakar ama sonunda Allah Azze ve Celle onun kalbini mühürler. Ve işte ondan sonra onun kalbine şirki sokar. Artık ondan sonra ona kim nasihat ederse etsin tesir etmeyecektir. La yu'minuna bih. Onlar ona asla iman etmezler. Fakat halet sünnetul evvelin. O sünnetul evvelin onlara gelmiş geçmiş. Onlar Allah Azze ve Celle'nin kanunu onlara bildirilmiş olduğu halde. Geçmiş milletler ne zaman helak edilmişler? Hangi şartlar gerçekleştiği zaman helak ediliyor milletler, devletler, ümmetler? Bu onlara bildirildiği halde onlar geçmiş ümmetlerin halini gördüklerine rağmen yine de iman etmezler. Halbuki tarih meydandadır. Tarihte nice ümmetler yok olmuş, nice devletler yok olmuş. Ne zaman yok olmuş Allah Azze ve Celle, ne zaman azap etmiş? Tarih meydandadır. Sünnetul evvelin, geçmiş milletlerin hali onlara bildirilmiştir. Ve onlar bunu görmektedirler ama buna rağmen yine de iman etmemekte, ısrar etmekte, inat etmektedirler. Allah Azze ve Celle onların küfürde inatlarını bize anlatmış oluyor bu şekilde. Demek ki kafir inatçıdır. Demek ki bunların küfrü inadidir. Hakikatte bunlar anlıyorlar yani. Geçmiş milletleri biliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin hangi insana nasıl muamele ettiğini biz de birçok zaman hayatımızda müşahede ediyoruz. Nice zamanlar zalimlerin sonunun ne olduğunu görüyoruz. Haksız insanların bu dünyada da cezalandırıldıklarına nice zamanlar şahit oluyoruz. Buna rağmen yine de sanki hiçbir şey görmemiş gibi zulmetmeye devam ediyorlar. Mesela Nazi Almanyası'nın, Hitler'in yapmış olduğu zulümleri mesela Amerika bilmiyor muydu? Bush bilmiyor muydu mesela Nazilerin sonunun ne olduğunu? Kendisi de ikinci bir Nazi olmadı mı? Daha bundan 50-60 sene evvel zalim bir faşist bir liderin yapmış olduğu zulmün sonunda nasıl bir sonun kendisini beklediğini herkes gördüğü halde gerek geçmişte gerekse bugün Bugünün firavunlarının, nemrutlarının sonlarının ne olduğunu da bugün görüyoruz. Biz belki küçük çaplısını görüyoruz. Tarihi bilenler daha büyük çaplısını da görüyorlar. Buna rağmen bugünün zalimleri yine de zulmetmiyorlar mı? Zulme devam etmiyorlar mı? Demek ki böyle oluyor. Geçmişte olanları görmelerini bilmelerine rağmen yine de nefisle mücadele etmek insana zor geliyor. Demek Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bugün de gerçekleşiyor bu durum. Yalnızca geçmişte kalmış bir olay değil bu. Bugün de insanlar geçmiştekilerin ve bugünkülerin başlarına gelenleri görmelerine rağmen yine de aynısını yapıyorlar. Nice faizciler faizcilerin sonunun ne olduğunu görmelerine rağmen faizciliğe devam etmiyorlar mı? Nice kumarcılar kumarcıların sonunun ne olduğunu görmelerine rağmen kumara devam etmiyorlar mı? Nice fuhuşla iştigal edenler öyle bir hayatın sonunda ne gibi hastalıkların, huzursuzlukların olduğunu görmelerine rağmen o işe devam etmiyorlar mı? Nice müşrik devletler, Allah'a karşı savaş açmış olan devletler, bütün insanları İslam bayrağı altında birleştireceklerine, ırkçılık yapan devletler, ırkçılığın sonunda başka ırkların da ırkçılık yaptığını görmelerine rağmen yine de ırkçılıklarına devam etmiyorlar mı? Yani geçmişten ders alınmıyor. Alınsaydı zaten tarih tekerrür etmezdi. وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ Biz eğer onlara gökten bir kapı açsaydık, o kapıdan çıksalardı, merdiven gibi yükselselerdi, yine de ne olurdu? لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْسَارُنَا O zaman öyle olsaydı bile, göğe doğru yükselselerdi bile, yine de derlerdi ki bizim gözlerimiz herhalde sarhoş edildi. Bizim gözlerimiz herhalde kör oldu. Herhalde yanlış gördük derlerdi. Yükselmelerine rağmen, gökyüzünde yükselmelerine rağmen eğer Allah Azze ve Celle onlara kapı açsaydı bile, göğe bir merdiven dayasalardı, yükselselerdi bile, yine de böyle söyleyeceklerdi buyuruyor Kur'an. Evet Allah Azze ve Celle bunun mümkün olduğunu ifade ediyor bize. Demek ki gökyüzünden bir kapı açılacak yani insanoğluna. Her ne kadar burada velev ifadesiyle, lev edatı Arapçada öyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmek için kullanılır. O günkü insanlar için böyle bir şeyin yani mümkün olmayacağını ifade eder. Biz yani o günkü müşrik Araplara, eğer biz o günkü müşriklere gökten bir kapı açsaydık, oradan yükselselerdi, yine de iman etmeyecekler ve gözlerimiz büyülendi herhalde diyeceklerdi. Herhalde büyülendik diyecekler, yine iman etmeyeceklerdi. Bu şekilde ayetler ifadesiyle gelmiş. Yani o günküler için böyle bir şey mümkün olmayacak. Ama ileride böyle bir şey mümkün olacak demek. Ve öyle de olmadı mı? 1900'lü yıllarda, 50'li yıllarda uzay çalışmaları başlamadı mı? Sonra 61'de ilk kez insanlı bir uzay aracı uzaya fırlatılmadı mı? Sonra 69'da ilk defa bir insan aya inmedi mi? Ve 85 yılında da, 1985'te de Müslüman bir astronot o uzay aracının içerisinde yükselirken olayı şöyle anlatır bize. Biren Sultan olayı bize şöyle anlatıyor. Uzay aracı içerisinde yükselmeye başladığımızda gökten bir kapı açılmış, göğe doğru merdiven dayanmış gibi yükselirken yavaş yavaş ülkeler kaybolmaya başladı. Kıtalar kaybolmaya başladı. Ve sonra küçücük masmavi dünyayı görmeye başladık. Dünyanın dışına çıktık. O kadar güzeldi ki hayran olmuştum. O kadar güzeldi ki büyülendiğimi zannettim. Ve sanki Kur'an'ı okuyordum, bu ayeti okuyordum o anda. Müslüman olduğundan dolayı bu ayeti biliyordu o astronot. Belki de mesleğinden dolayı bu gibi ayetler üzerinde özel çalışma yapmıştı. Allah Azze ve Celle bu şekilde gerçekten de insanların göğe doğru yükselirken gözlerinin büyülenmiş gibi olacağını ifade ediyor. Ve bu Müslüman astronot da 1985'te Discovery uzay mekiğiyle uzaya çıkan bu astronot da bunu ifade ediyor. Gerçekten de diyor o anda Kur'an'ın bu ayetini okuyor gibiydim. Sanki gözlerim büyülenmiş gibiydi. O kadar güzeldi ki diyor uzaya doğru yükselirken o kadar şahane sahneler görüyordum ki. O kadar güzel görünüyordu ki dünya. Gerçekten de sanki gözlerim büyülenmiş gibiydi. Allah Azze ve Celle uzaya çıkmanın mümkün olduğunu bu şekilde bize ifade ediyor aslında. Ve böyle bir şey olduğu zaman insanların böyle diyeceklerini ifade ediyor. Uzaya doğru çıkarken insanlar demek ki büyülendik diyecekler. Ne kadar güzel olacağını ifade ediyor yani. Demek ki böyle bir şey insanlar için mümkün olabilecek. İşte Allah Azze ve Celle 1400 sene sonra gerçekleşecek olan bir bilimsel olaydan da bize haber vermiş oluyor. Hazreti Muhammed okuma yazma bile bilmez idi. Böyle bir şeyin olabileceğini nereden bilecek? Gökyüzüne doğru bir kapının, gökyüzüne bir kapının açılacağını, oraya doğru yükselinebileceğini nereden bilecek? Okuma yazma bilmeyen Hazreti Muhammed değil, o günkü en kültürlü insanların bile bilmesi mümkün değil. Bundan 100 sene, 200 sene evvelki insanlar bile böyle bir şeyi hayal olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyin mümkün olacağını o zamandan haber veriyor. Ve aynı zamanda o olay gerçekleştiği zaman da uzaya doğru çıkarken insanlar gözlerimiz büyülendi diyecekler buyuruyor. Sihirlendik mi nedir diyecekler, hayran hayran uzayı seyredecekler. Uzaydan da dünyayı seyredecekler. Onlara hayranlık veren bir görüntü olacak demek ki. Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde gerçekleşti. İşte onların böyle söyleyeceklerini ama buna rağmen yine de onların iman etmeyeceklerini. لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْسَارُنَا Onlar diyecekler herhalde gözlerimiz sarhoş edildi. Ondan dolayı yanlış mı görüyoruz nedir? بَلْ نَحْمُ قَوْمٌ مَسْهُورُونَ Biz diyecekler kavmi meshuruz. Herhalde sihirlendik diyecekler. Herhalde sihirlendik ondan dolayı böyle görüyoruz diyecekler. Halbuki sihirlenmediler. Allah Azze ve Celle'nin o mucizevi kainatını görüyorlar. Allah'ın sanatını görüyorlar. Aslında bir elma da o kadar harikadır. Aslında bir sinek de o kadar harikadır. Aslında gökyüzü de o kadar harikadır. Aslında her şey bir ot bile o kadar harikadır. Bir çiçek harika değil mi? Bir çocuğun oluşması harika değil mi? Yeryüzündeki bu düzen bir harika değil mi? Aslında insanlar bunu gördükleri zaman da gözlerimiz büyülendi mi nedir demeleri lazım belki. Fakat onlar böyle söyleyemiyorlar. Çünkü her gün gördüklerinden dolayı alışıyorlar. Aslında sadece gökyüzü bir mucize değil. Sadece gökyüzü harika değil. Elma da harika. Dediğim gibi sinek de harika. Siz de bir harikasınız. Bedeniniz de harika. Böbreğiniz, dalağınız da bir harika. Gözünüz, aklınız, saçınız, kaşınız da bir harika. Ama onlar her gün gördüğünden dolayı insan onun farkında değil. Saçlarınızın uzaması bir harika değil mi? Tırnaklarınızın uzaması bir harika değil mi? Ama insanoğlunun demek ki farklı şeyler görmeye ihtiyacı var. Harikaları zaman içerisinde göremez oluyor. Körleşiyor. O yüzden farklı şeyler görmeli ki imanı kuvvetlensin. Farklı şeyler görmeli ki üzerinde düşünebilsin. Allah Azze ve Celle bize tefekkürü emrediyor yani. Göğe çıkmasanız bile tefekkür etmeyi öğrenirseniz işte o zaman ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ve o güzellikleri, harikaları gördüğünüz zaman da sihirlendik mi neci demeyeceksiniz. Acaba büyülendik mi? Acaba yanlış mı gördük? Gözlerimiz sarhoş mu oldu? Aklımız başımızdan mı gitti demeyecek ve Allah Azze ve Celle'nin kainatını okuyacaksınız. Tefekkür edeceğinize neden böyle söylüyorsunuz? Bilim adamları da şimdi ekseriyetle öyle değiller mi? Mesela hücre üzerinde çalışan bir bilim adamı, insan bedeni üzerinde çalışan bir bilim adamı, astronomiyle ilgilenen bir bilim adamı, biyolojiyle ilgilenen bir bilim adamı, hangi dalda uzman olursa olsun, dalında uzmanlaşmış, ilerilere yükselmiş olan, hakikaten bilim adamı olan bir bilim adamı, bunları gördüğü zaman, o harikaları gördüğü zaman Subhanallah diyeceğine, ne diyor onlardan bazıları, ne diyorlar, tabiat ne kadar güzel yapmış demiyorlar mı? Halbuki tabiat dediğin nedir? Dağdır, taştır, ağaçtır, onların böyle bir şey yapması nasıl mümkün görüyorsun? Tesadüfen olmuş diyorsan tesadüf kördür. Tesadüfen böyle bir harikanın meydana gelebilmesi mümkün müdür? Bir defa olur, iki defa olur. Bu kadar olur mu tesadüf? Bir sinek bir harika, onun kanatları bir harika, gözü bir harika, her şeyi harika. O harika, hadi diyelim ki bir defa tesadüfen meydana geldi. Her zaman mı tesadüf gerçekleşiyor? Böyle bir şey mümkün mü? Onlar öyle demiyorlar mı? İşte Kur'an öyle kafirlerin dediğinden bahsediyor bize. Mekke'nin kafiri eğer göğe doğru çıksaydı, gözlerimiz büyülendi mi ne derdi? Bugünkü kafir olan bilim adamı da başka şeyler söylüyor. O da diyor ki tabiat ne güzel yapmış. Başka başka şeyler söylüyor. Halbuki innema yahşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan ancak hakkıyla alim olanlar korkar. İlim sahibi oldukça Allah'tan korkunun artması lazım idi. Gök bilimlerinde mi ilerlersiniz? Biyolojide mi ilerlersiniz? Tıp ilminde mi, matematikte, hendesede mi ilerlersiniz? Hangi ilimde ilerlerseniz ilerleyin, Allah'a götürür sizi. Eğer gerçekten hakikati bulmak üzere tefekkür ede ede o ilmi tahsil edecek olursanız, her harikayı gördüğünüz zaman o harikayı yaratan gücü tefekkür edecek olursanız, her gün milyon kere Subhanallah demek zorunda kalırsınız. Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmek zorunda kalırsınız. İşte o zaman dersiniz ki Allahümme lekel hamd kemâ yenbagî li celâli vechike ve azîm sultânik. Allah'ım hamd sanadır ama ne kadar hamd edeceğimi bilemiyorum. Ne kadar layıksan o kadar hamd olsun sana. Senin layık olduğun kadar. Senin layık olduğun kadar hamd olsun sana. Yani senin sonsuz hamde layık olduğunu biliyorum ey Rabbim. Sonsuz defa sana hamd ediyorum. Senin kudretini anladım, kainatta gördüm. Tefekkür ettikçe gördüm. Baktığım zaman artık senin kudretinin sonsuz olduğunu anladım. Çünkü bu kadar şey çalışmakla yapılamaz. Madem ki çalışmakla yapmak mümkün değil, demek ki başka bir yolla yapılıyor. İşte o yol hangi yoldur? İza kada emran fe inneme yekulu lehu kun feyekun. Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istediği zaman çalışmaz insanlar gibi. Yorulmaz Allah. Ol der, ol verir. Dolayısıyla kainatı tefekkür eden insan bu kadar şeyin çalışmakla olamayacağını anlar. Çalışmakla bir sineğin bile yaratılamadığını, bir böceğin, bir balığın yaratılamadığını, bu kadar sonsuz sayıda yıldızların ve içindeki mahlukatın, bu kadar hayvanların, insanların, cinlerin, bitkilerin, melaikenin çalışmakla yaratılamayacağını anlar. İşte o zaman Allahümme lekel hamd kemâ yenbagî li celâli vechike ve azîm sultânik der. Peygamberimiz anlatıyor, bir adam tefekküre dalmış ve sonunda işte Allah'ın sonsuz kudretini görmüş idi. İşte o zaman bu sözü söyledi. Allahümme lekel hamd. Rabbim hamd sanadır. Ama ne kadar sanadır? Kemâ yenbagî li celâli vechike ve azîm sultânik. Ben sen hakkıyla takdir edemiyorum. Sen hakkıyla anlayamıyorum. Ne kadar layıksan o kadar hamd olsun sana. İşte o böyle söylediği zaman melekler ne kadar sevap vereceklerini bilemediler. Çünkü Allah'ın sonsuz sıfatları var. Hamd, Allah Azze ve Celle'ye hamd sonsuz yapılırsa sonsuz sevap vermek icap edecektir. Çünkü Allah sonsuz hamde layıktır. İşte o zaman melekler Allah'a sordular. Ya Rab, bu adama ne kadar sevap yazacağız? Allah Azze ve Celle buyurdu ki kulumun dediğini aynen yazın. Ben ona ne kadar sevap vereceğimi bilirim. Ben onun sevabını kıyamet gününde vereceğim. Siz kulumun dediğini aynen yazın. Tefekküre daldığınız zaman işte bunu söyleyebilirsiniz. Göklere baktığınız zaman illa da gökten bir kapının açılması ve oradan merdivenle veya uzay aracıyla yükselmeniz şart değil. Aslında sadece gökyüzü harika değil. Bir sinek de harika, yeryüzü de harika. Bir elma armut da harika, her şey harika. Toprak da harika, su da harika. Dolayısıyla gökyüzüne çıkmaya da gerek yok. Düşünmek isteyen, anlamak isteyen insan için Allah Azze ve Celle zaten harikalarını her tarafa serpiştirmiş. Dolayısıyla işte o zaman kul bunu söyleyebilir. Ve işte buna ulaştığı zaman imana ulaşır. Allah Azze ve Celle'nin kudretini, rahmetini ve ilmini kainatta gördüğü zaman hakiki imana ulaşır. İşte o zaman iman hakiki artık onda vardır. Artık o imanın lezzetine ulaşmıştır. Artık o Rabbi ile diyaloğa ulaşmıştır. Artık o Rabbi ile beraberdir. Ve Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu şekilde onu zikredebilir. Allah Azze ve Celle öyle bir imana ulaşabilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi kainattaki ayetlerini görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünün dört tarafında çalışan ve çarpışan İslam mücahitlerine yardım eyle. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e saldıran ve zulmeden kafirleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.